Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Ben Pelin Cengiz. Bu hafta Ekonomi Ekoloji Programı'nı sunmaya çalışacağım. Evet, malum coğrafyamız sadece Türkiye'de değil, aslında dünyanın pek çok önemli coğrafyaları işgal altında, ormanlar kuşatma altında, Türkiye'nin pek çok noktasında. İşte Kaz Dağları'ndaki direnişi biliyoruz, Murat Dağı'ndaki direnişi biliyoruz, yine altın madenleri son dönemde çok ağırlıklı biçimde gündemimizde yer tutuyor. Tabii sadece altın madenleri değil, öteden beri konuştuğumuz termik santrallar, HES'ler, pek çok altyapı projesi, otoyollar, köprüler, büyük barajlar derken, tabii aslında pek çok tartışmanın biraz belki uzağında kalan bir de JES'ler var. Jeotermal enerji santralları. Tabii bunlar yenilenebilir enerji sınıfında yer aldıkları için zaman zaman, hatta belki çoğu zaman gözden kaçabiliyor, ama aslında JES'lerin de hem halk sağlığına, insan yaşamına, hem canlılar alemine, doğaya pek çok zarar verdiği araştırmalarla tespit edilmiş durumda. Bununla ilgili özellikle de Türkiye'de yeraltı sularının, içme sularının kirlenmesi meselesi var. Şimdi bu hafta neden biz de JES'leri konuşalım istedik? Malum bu hafta özellikle sosyal medyada damgasını vurdu Manisa Salihli'de Hacı Bektaşlı köyünün hemen yanı başına yapılmak istenen bir JES var. Bir jeotermal enerji santralı. Buna karşı direniyor buradaki yurttaşlar. Aslında biraz geçmişi de var bu meselenin. Biraz bunu da detaylandıracağız. JES'lere karşı direniyorlar ve bu hafta maalesef yine görmek istemediğimiz görüntülere sahne oldu bu Salihli Hacı Bektaşlı mahallesi. Burada direnen insanlara polis ve jandarma saldırdı. Göz yaşartıcı gazlar kullanıldı. İnsanlar çok etkilendi bunlardan. Bu saldırıdan etkilenenler oldu, yaralananlar oldu. 26 kişi gözaltına alındı. Hatta bazı orada bulunan astım hastalarının da çok ciddi şekilde etkilendiğiyle ilgili bir takım bilgiler yer aldı. Şimdi bütün bu meseleyi, bu JES'leri, özellikle Hacı Bektaşlı'da da ne yaşandığını, özellikle Ege bölgesinde çevre gazeteciliği yapan ve Ege'yi neredeyse köy köy, bucak bucak bilen, gezen, dere tepe demeden bütün çevre mücadelelerinin sesini duyurmaya çalışan bir arkadaşımız telefon attığımızda, Evrensel Gazetesi yazarı Özel Akdemir. Özel, günaydın.
Günaydın Selim.
Sesin çok, enerjin çok düşük geliyor.
Evet,
Afşin'deydin galiba dün de, değil mi?
Evet. Buradaki hem o şeyin durumu, ovanın durumu, termik santrallerin, evet, hem de onun yorgunluğu var. Evet,
evet, evet. Şimdi aslında tabii o da çok ciddi bir konu, ama bugün tabii süremiz de kısıtlı. JES'leri konuşalım istedik. Sen öteden beri aslında Ege'nin farklı bölgelerinde başka bir takım JES'lerin yarattığı tahribatlar var. Onları da yazdın, çizdin, yerinde, evet, inceledin, uzmanlarla konuştun, bu konularda araştırma çalışma yapan akademisyenlerle. Şimdi istersen biraz bu Hacı Bektaşlı meselesinden başlayarak daha geniş çerçeveye yayalım JES meselesini. Ne oldu, ne yaşandı, ne oluyor bu Salihli Hacı Bektaşlı'da? Biraz önce buradaki projeden bize bilgi verebilir misin?
Yani ne oluyor? Salihli'de diğer Ege bölgesindeki jeolojik yapıdan kaynaklı sıkıntının, işte jeotermal enerji kuyuları ve santralleri sıkıntısının bir benzeri yaşanıyor. Sadece Hacı Bektaş'ta değil, Salihli'nin aslında birçok yerinde benzer sorunlar var. Ve mücadeleler de var aslında. Bu yılın başında Salihli Hacı Bektaş mahallesindeki olayın biraz hareketlendiğini görüyoruz. O zamana kadar yöredeki mahalle halkına çalışma yapan şirketin elemanları biz burada villa yapacağız falan demişler ve çalışma yapmışlar. Çalışma yapılan yer çok ilginç. Son derece iç içe geçmiş durumda. Hem konutlarla hem okullarla ve spor tesisi var. Bir okul projesi var ve sahilin hemen üzerinde üst katta bir yerde bulunuyor. Bu
evlerle iç içe yani.
İç içe
mi?
Yani 10 evet. metre, 10 metre en yakın eve 10 metre. Hemen ilkokul, 3 tane okulun olduğu bir kompleks var. Oraya 100 metre. Yine bir ilk öğretim okulu projesi var, spor salonu projesi var. Böyle bir yerde tepede böyle tepe üstünde Salih'i biraz yukarıdan gören bir kotta jeotermal enerji santrali yapmak istiyor. Sanko denen şirket ama tabii bunu yaparken aslında doğru bilgi vermiyor halka. Yani burada diyor villa yapacağız, ısıtma yapacağız vesaire diyerek orada çalışmasını başlatıyor ama sonradan ortaya çıkıyor ki göründüğü gibi, söyledikleri gibi değil gerçek. Orada bir jeotermal enerji santrali projesi var ve valilikte ÇED gerekli değildir kararı vermiş. Bunun üzerine işte geçtiğimiz Ocak, yani bu yılın başlarında Ocak ayında mahalleli orada direnmeye başladı. Önce toplantılar oldu. Akşamları toplantı yaptılar. Olayı kendi açılarından değerlendirdiler. Yani orada aslında evet bir hukuki süreç başlatma, öbür taraftan da bir taraftan da faaliyet devam ediyor. Bu faaliyeti engelleme adına nöbet tutma, çadır kurma kararı çıktı. Çadır kurdular. Yani mahalle Kürt, Türk, Alevi, Sünni vatandaşların iç içe, kardeşçe yaşadığı bir mahalle. Mesela Kürtlerin taziye çadırı bir anda direniş çadırı oldu. İşte başka, evet, Sünni bir vatandaş gelip orada çay ocağı kurdu. Aleviler şeyi dağıttı. Yani böyle aslında hem inanç anlamında hem kimlik anlamında önemli bir direnişti. Simgesel bir direniş olarak başladı. Ama sonra müdahale geldi.
Evet,
yani müdahale geldi. Önce çadır kaldırıldı. Daha sonra direnişe müdahale edilmek istendi.
Müdahale edildi dediğin, yani bu son görüntüleri söylüyorsun.
Bu son görüntü
olayları.
Ocak ayında.
Ocak ayındakiler.
Direniş çadırının kaldırılmasına.
Evet.
Ondan bahsediyorum. Onu kaldırdılar. Daha sonra çadır alındı vesaire ama araya milletvekillerinin de girmesiyle, oradaki hukukluğun açıkça ortaya konmasıyla birlikte şirkette geri adım atmak zorunda kaldı ve çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Ta ki işte geçtiğimiz haftaya kadar.
Evet.
Geçtiğimiz hafta tekrar bir hareketlenme oldu bölgede. Şirketin elemanları tekrar o alanda, faaliyetin durduğu alanda. Zaten aslında bir faaliyet başlamış, o alan düzlenmiş. Bir takım iş makineleri vesaire konmuş, kuyu açmak için gerekli hazırlıklar yapılmış. Orada aslında iş makineleri de var şu anda.
Yani Ocak ayından beri aslında durmuyorlardı, yani bir faaliyet içindeydiler orada.
Ya, öncesinden yapılmış faaliyet, araçlar konmuş, kuyular açılmak için hazırlıklar yapılmış. Halkın direnişi üzerine durmuş ama elemanları var. Orada konteynerları var vesaire. Orada bir aslında işletme alanı var.
Evet.
Ama çalışmıyordu halkın tepkisi nedeniyle. Geçtiğimiz hafta işte tırlarla tekrar oraya malzeme taşıma ve çalışmayı başlatma gibi bir girişimde bulundu şirket. Bunun üzerine halk tekrar aynı refleksi gösterdi ve araçların önüne geçti. İşte bir günlük bir süreçte durdu bu. Yani o gün durduruldu ama hafta sonundan sonra işte yani pazartesi günü, bu geçtiğimiz pazartesi günü çok yoğun bir jandarma ve polis eşliğinde tekrar geldi şirket. Hatta şirket görünmedi aslında. Jandarma ve polis geldi şirketin yerine. Orada direnen işte 150-200 kişilik mahalleliye halka sadece Hacı Bektaşlı değil, işte İzmir'den, Foça'dan, başka yerlerden, Karaburun'dan desteğe gelen, işte Turgutlu'dan gelen ekoloji örgütlerinden arkadaşların da bulunduğu gruba saldırdı. Saldırı gerekçesi de şirketin kaymakamlığa verdiği, biz burada çalışma yapacağız, işte vatandaşlar engel oluyor, bu güvenliği alın diye. Oysa vatandaşlar da, avukatları da zaten dava açmış durumdalar ve orada aslında jeotermal enerji santrali kuracak olan şirket daha sonraki açıklamalarında hayır biz burada sadece kuyu açacağız vesaire gibi bir takım yanlış bilgiler açıklamasına rağmen, ki o zaman yani kuyu açılacaksa neden ÇED gerekli değildir kararı jeotermal enerji santraline verildi gibi insanın aklında bir soru da geliyor doğal. Yani yanlış bilgi diyor şirket. Ve polis de şirketin adına burada direnen vatandaşlara saldırdı, senin de söylediğin gibi. Biber gazı kullanıldı, jok kullanıldı vesaire. Yani çocuklar var, kadınlar var, yaşlı astım hastaları, insan yurttaşlar var, milletvekilleri var vesaire. Yaralananlar oldu. İşte gözaltı 40'a yakın gözaltı. Hatta mahallenin avukatları da oradaydı o süreçte. Seçil Hanım, Seçil Ege Değerli ve Ege Çetin Hukuk Komisyonu'ndan Berna Hanım, Berna Babaoğulları da gözaltına alınmaya çalışıldı. Hatta kısa süreli gözaltılar yaşandı ki avukatların nasıl gözaltına alındığını biliyorsunuz. Yani hadi ince avukatlar gözaltına alınamıyor savcılık kararı vesaire gibi. Buna rağmen gözaltı yapılmaya çalışıldı. Sonuçta oradaki şey dağıtıldı. Şirketin önü açıldı ve şu anda benim bildiğim alanda bir çalışma.
Tabii şirket diye yani böyle jenerik bir isim kullanıyoruz ama ben aslında bu özellikle son yaşadığımız işte altın madenleri, daha evvel termik santrallar, aslında şirket kim, yani kim yapıyor bunu? Bunu da işaret etmeliyiz. Yani bu failleri de böyle şirket diyerek böyle jenerik isimlerin arkasına değil, Sanko Enerji yapıyor. Bunu da tabii söyleyelim değil mi? Yani özel bir şirket. Ve yani aslında taktik hep belli. Belli bir yerde bir proje yapılmak isteniyor. Ne zamanki bir halk tepkisi oluyor, o bir şekilde yatıştırıldıktan sonra, ortalık süt liman bir şeye büründükten sonra tekrar bir karşı atağa geçiliyor. Bu aslında pek çok yerde, yani dünyanın da benzer yerlerinde benzer bir takım direnişlerin sönümlenmesiyle şirketlerin tekrar atağa geçtiği pek çok örnek biliyoruz. Burada da tabii sıklıkla senin dediğin, anlattığın hikaye aslında hep bana bu Karadeniz'deki HES direnişlerini falan hatırlattı biraz. İşte Yeşil Yol direnişine özellikle OHAL sürecinde özellikle yine Karadeniz'de, Artvin'de yapılmak istenen bir takım eylem, direniş ve protestoların nasıl engellendiğini hatırlattı. Dolayısıyla yaşadığımız süreçte hiçbir şey değişmiyor. Şiddetin sadece dozu yükseliyor gibi bir görüntü var değil mi?
Evet. Bir taraftan böyle bir, dediğim gibi böyle bir görüntü var. Bir taraftan şöyle bir taktik var. Bir adım ileri, iki adım geri taktiği uygulanıyor. Yani orada bir kararlı bir duruş varsa o duruşun soğuması bekleniyor. Anına müdahale edilmiyor. İşte öyle yapıyorlar. Anına müdahale ediyorlar. O direnişi daha da yükseltiyordu. Şimdi uyandılar biraz. Yani oradaki direnişin bir takım farklı yol ve yöntemlerle söndürmeye çalışıyorlar. Evet. Köylüler arasında ikilik yaratmaya çalışıyorlar. Farklı dedikodular yayıyorlar. Bunların arkasında şunlar var, bunlar var, dış güçler var, Alman vakıfları var gibi. Klasik
değişmedi.
Senaryolar.
Değişmedi. 30 senedir aynı şeyler, aynı argümanlar kullanılıyor.
Hiç değişmiyor. Ve bu argüman her tarafta kullanılıyor. Sadece madencilikle, Bergama'yla başlamıştı. Şimdi Kaldağ'ında kullanıyorlar ama bir bakıyorsunuz Akkuyu'ya karşı çıkanlara karşı da ya bundan arkasında Almanlar var diyorlar. Bilmem HES'e karşı olanlara, Artvin Cerattepe'deki mücadeleye de bundan arkasında düşmüşler var vesaire gibi. Aynı taktikleri kullanıyorlar. Soğutmaya çalışıyorlar. Bölmeye çalışıyorlar. Eğer soğuttuklarını ve böldüklerini, oradaki mücadelenin, oradaki örgütlenmenin zayıfladığını düşündükleri anda da giriyorlar. İşte bakın anımsarsın, Türkiye'deki ilk çevre mücadelelerden birisi Aliağa'daki termik santrale karşı mücadeledir. Önemli bir başarı kazanmıştır. 30 yıl önce, 30 yıl boyunca oradaki termik santral süreci durmuştu. Ta ki işte o mücadelenin zayıfladığı kanaat oluşunca sermayede 7 tane birden termik santral projesine geldiklerini görüyoruz. Cerattepe'de keza aynı. Evet. Salihli, Aydın'da, farklı yerlerde.
Evet. Bergama çok çarpıcı bir örnektir değil mi? Yani sen tabii, çok daha yakından Bergama, biliyorsun.
Evet. Yani Bergama her anlamında Türkiye'deki ekoloji mücadelesinin her aşaması için bir okuldur. Hala da okul olmaya devam ediyor.
Çok doğru.
Yani oradaki taktikleri şirketler, sermaye, hükümet yıllar geçtikçe kullanmaya devam ediyor. Ta ki ekoloji mücadelesi eğer o taktikleri çürütemezse, mesela bu Alman vakıfları meselesi, dış güçler meselesi, nasıl bir kara propaganda ve iftira olduğunu, nasıl sahte bilgi belgelerle bu kumpasın ekoloji mücadelesine uygulandığını ve ekoloji mücadelesinin böyle bir çember içerisine alıp adım atamaz duruma getirilmeye çalışıldığını deşifre etmediğimiz sürece de bunu kullanacakları, çünkü yalan çok kullanışlı.
Evet.
Kullanışlı olunca da
alıcısı da çok var.
Alıcısı
maalesef
çok oluyor.
Evet.
Ve sürekli kullanıyorlar.
Evet, yani siyasetin araçsallaştırdığı bir şeye evet. de dönüştü bu. Yani Kaz Dağları'nda bunu gördük. Yani ya yani ben tabii yerli yabancı sermaye diye ayırmıyoruz elbette. Bütün bu yapılan faaliyetlerin hepsi çok kötü. Hiçbirini istemiyoruz. Hiçbirinin yapılmasını istemiyoruz ama yani buraya gelip Kanadalı şirketin neredeyse iyi oldu, iyi ki kestiler diyerek ağaç katliamını savunup altın madenciliğine zemin hazırlamaya çalışan bir takım yani siyasi odaklar diyeceğim, yani seçimlerde oy oranlarını görüyoruz ama sesleri de biraz fazla yüksek çıkıyor. O yüzden de nasıl o kara propagandanın aslında yeri geldiğinde nasıl etkili olabildiğini de görüyoruz. Burada da bu yapılmak istendi ama orada mücadele çok dikkatli bir şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla hiçbir leke sürdürülmesine kimse müsaade etmeyecek. Evet, sen Aydın'la ilgili bir şey söyleyecektin.
Yani sadece Manisa, Salihli, işte İzmir, mesela Tire Başköy'de meclise karşı önemli bir mücadele verilmişti. Başköy'de kazandı ama orayı da kaşımaya devam ediyorlar. Yani orada da hala tehlike geçmiş
değil. Orada nasıl bir gelişme var şu anda?
Yani orada geçtiğimiz günlerde Tire'de bir toplantı yapılmış. Birkaç siyasi bağlantılar güçlü olan insan gelip işte kaymakamlıkta belediye başkanı, hatta belediye başkanına tarvari konuşmalar bile yapıldığı bilgisi geldi bana. Yani orayı kaşıyorlar. Biz burada zarar vermeyeceğiz falan gibi şeylerle hala aslında Başköy'deki olaydan vazgeçmediklerini ortaya koyuyorlar. Ama mesela Aydın'ın her tarafı sorunlu.
Evet.
Daha dün Yılmazköy'de çok bariz, hukuksuz bir şekilde mahkeme kararlarına rağmen gerek yerel mahkeme gerek Danıştay'dan alınan kararlara rağmen Yılmazköy'de DSİ'nin kanallarının yanından ses borusu geçirmeye çalışıyor şirketin biri. Ve buna karşı da aylardır, yıllardır dilenen Yılmaz köylüler, işte Ayşe teyzeyi burada anmak lazım, Şermin'i, evet. Efkan'ı kardeşini anmak lazım. Direniyorlar. Son derece hukuksuz, çünkü mahkeme kararı var. Ama mahkeme kararını takmıyor, gidiyor orada köylülerin traktör geçmesine izin verilmeyen bir yerde DSİ'nin kanalının hemen yanında borularını geçirip oraya jeotermal enerji kurmak istemişlerdi ama direnişten sonra hadi boruları da var, suyu alalım da İmamköy'deki tesise götürelim mantığıyla köylülerin zeytinliklerin içerisinden DSİ'nin kanalının kenarından oksuzsuz bir şekilde sulama mevsiminde protokol yapmışlar DSİ ile, protokolde diyor ki sulama mevsiminde hiçbir iş yapamazsınız. Oysa sulama mevsimi falan taktığı da yok. O zaman da çalışmaya başlamıştı. O aşağı yukarı her hafta, her 10 günde bir yokluyorlar.
Evet.
Oraya gidip çalışmayı yapıyorlar. Köylüler gelip tepki gösterdiğinde de geri adım atıyorlar. Efeler Belediyesi burada son derece kararlı duruyor, iyi duruyor. Onlar da izin vermiyorlar. Evet ya, burada bizden izin almadan çalışma yapamazsınız diyorlar.
Evet.
Son süreçte belediyenin tutumu da bu anlamda iyi. 64 tane jeotermal ihale, alan ihalesi yapılacaktı geçtiğimiz günlerde Aydın'da. Buna karşı da Aydınlılar miting gibi bir basın açıklaması yaptılar mesela meydanda.
Evet.
Ve bu şeyi görünce, kararlı kitleyi görünce, şimdi şirketlere davetiye gönderen valilik bir süre sonra bu kararlılık üzerine şirketleri arayıp ya gelmeyin, ihaleye katılmayın deme zorunda hissediyor. Çünkü köylüler nöbet bekliyor.
Evet.
Birçok köylü gelip tepkisini orada koyuyor. Siyaset, yine muhalefet orada bir bütün olmuş durumda bu jestlere karşı. Aydın nefes alamıyor çünkü.
Evet.
Nefes alamayan bir kentin son artık alanlarını 64 tane jeotermal sahasının ihalesinden bahsediliyor. Ve bu ihalede köylülerin nöbet tutması sonucu hiçbir şirket girmedi. Girmek isteyen şirketlere de vali yardımcısı, valilik işte bir takım ikna yöntemleriyle vazgeçirdiler. Ve en son şu anda yasa gereği bu 64 saha valilik üzerinde kaldı. Ama geçmişte de mesela bu Kızılcaköy bölgesinin mesela sorun olan, şu an için sorunu olan bölge valiliğindi. Yani kamunundu. Özelleştirdiler ve şu anda Kızılcaköylülerin başına bela ettiler. Yarın bir gün bu 64 alanın özel bir şirkete devredilmeyeceğini bir özelleştirme adı altında hiç kimse söyleyemez.
Evet, çünkü hiçbir garantisi yok.
Hiçbir garantisi yok. Yarın bir gün pat diye verebilirler. Yaptıkları iş
evet.
bu. Devam ediyor yani Aydın'da, evet. Ege bölgesinde.
Şimdi aslında Aydın demişken tabii bu jeotermal meselesinin çok yoğunlaştığı bir kent. Senin de dediğin gibi nefes alamıyorlar neredeyse. Ve halen daha da devam ediliyor. Şimdi böyle bir anlayış var. Yani yenilenebilir enerji sınıfında JES. Ama aslında nasıl yeraltı sularını ve içme suyu havzalarını kirleten bir biçimde yapılıyor bu jestler. İstersen bundan da bahsedelim. Yani nedir tabii, sakıncası? Tabii. Sen çünkü epey bir yerinde de gittin, inceledin, evet, gördün. Biraz istersen ondan da bahsedelim. Yani çünkü böyle yenilenebilir deyip de geçiyoruz. Böyle geçmememiz lazım. Bu açıdan jeotermal çok kritik bir enerji biçimi.
Evet. Şimdi buna dair Tarım Orman Bakanlığı'nın 2017 yılında yayınladığı resmi bir belge var aslında. Hmm. Bu belge zaten her şeyi açıklıyor. Şimdi ben 20 yıldır hadi gazeteciyim, 18 yıldır çevre gazeteciliği yapıyorum. İlk defa böyle bir belgeyle karşılaştım. Hmm. Göndereyim sen de. Son derece çarpıcı, tamam, veriler var içinde. Hmm. Yani şu genel müdür göndermiş Manisa ve İzmir valiliklerine, yapılan çalışma şu: jeotermal ve maden sahaları ile İçme suyunun arsenik yönünden kirlendiği, ağır metal yönünden kirlendiği sahaları haritalarını böyle üst üste koyuyorlar ve örtüşüyor. Yani nerede jeotermal ve madencilik yapılıyorsa orada içme suları kirli ve yeraltı yerüstü suları kirlenmiş. Hı. Ağır metal yönünden, arsenik vesaire yönünden ve işte küresel ısınma, su kıtlığı, su krizi vesaire olguları da dikkat çekerek genel müdür Cumali Bey'di, soyadını anımsayamadım. Hı hı. Demiş ki valiliklere, şu saatten sonra lütfen ruhsat vermeyin. Ne jeotermal santraller için, ne madencilik için. Yani çok açık bir belge bu. Bu belge artık Ege'de herkesin elinde dolaşıyor. Son derece şey, yani bölgedeki yeraltı, yerüstü sularını kirletiyor. Bu kanıtlanmış durumda. Onun ekleriyle birlikte nasıl kanıtlandığı, haritalarla birlikte ortaya konmuş resmi bir yazıyla. Bunun dışında bizim hani gazeteci olarak gidip yerinde gördüğümüz şeyler var. Mesela Alangüllü'deki o binin üzerinde zeytin ağacı hala orada duruyor. Kupkuru, kupkuru zeytin ağacı, sapsarı geçmiş. Evet. Bir dalında bile bir yeşillik yok. Yan taraftaki zeytin ağaçları, incir ağaçları hani canlı dururken, bir bölgede, adeta bir fay hattı gibi bir bölgede zeytin ağaçları kurumuş ve ayakta ölmüş durumda duruyorlar. Şu an gidin orada duruyor o zeytin ağaçları ve hemen 200-300 metre ilerisinde iki tane jeotermal enerji santrali var. Evet. Yani oradan kaynaklandığı son derece açık. Alangüllü'de Yusuf, hı hı, Kuzu adlı bir vatandaşın işte zeytin ağaçları kurdu. Yine aynı bölgede başka bir vatandaşın kuzuları, koyunları öldü. Yani evet, o dereden su, evet, içtikleri için. Buna benzer birçok şeyi, birçok şikayeti, birçok olay ve olguyu gidip hani yerinde görme, çekme, hı hı, o insanlarla konuşma şeyimiz oldu, şansımız oldu. Yani onlara dair mesela zeytin ağaçlarını işte demişler, başka bir hastalık var. Hı hı. Ama Bornova Zeytin Araştırma Merkezi'nden gelip baktıklarında, incelediklerinde verdikleri rapor, resmi rapor, yok hastalık falan yok yani. Zeytin ağaçlarında hastalık nedeniyle kurumamış. Evet. Ama şunu da diyemiyorlar. Jeotermal kuruttu da diyemiyorlar. Hı-hı. Aynı Pınardereli, işte Aydın'ın öbür tarafında Pınardereli, Ahmet Camız abinin arılarının ölmesi gibi. Yani Ahmet Camız'a şifayen yanlış kaldıklarına, ya bu evet arılar jeotermalden ölmüş ama biz sana bunu böyle diyemeyiz, sana bu raporu veremeyiz diyorlar ama orada
herkes neyin ne olduğunu biliyor yani, aslında. Evet. Evet.
Herkes, evet, biliyor ama kimse budur diyemiyor çünkü şirketler çok güçlü. Şirketler sadece şirket değil, şirketler iktidarlaşmış durumdalar şu anda. AKP bu şirketlerin Türkiye'deki 18-20 yıldır temsilcisi konumunda. Hı hı hı. İktidarlaşan şirketlere de ya hukuk da olmayınca, hukuk koruması lazım aslında bu noktada vatandaşı, evet, hukuk da korumayınca hiç kimse ses çıkaramıyor.
Ve tabii Türkiye'nin kolluk kuvvetlerinin de o gücünü de arkasına alıyor şiddetler, şirketler
yani
aynı zamanda.
De, evet, evet, şimdi kanunsuz emirleri uygulamak zorunda değil. Sen kendi halkını senin vergileriyle besleyen, giydiren halkına karşı gaz, yok, kullanma emri almışsan yani kolluk kuvvetleri de buna uymaması gerekir aslında ama tabii onların şeyi de öyle değil. Emir verince gidiyor, evet, çoluk çocuk demeden yani saldırabiliyor, gözaltı yapabiliyor. Şimdi boyutu da o, yani kendi halkına jandarması tarafından dayak atılıyor.
Evet. Çok böyle üzücü.
Tuhaf üzücü çok durumlar acı. Maalesef.
Evet, maalesef. Bir cümlede senden şunu alacağım. Ondan sonra süremiz azalıyor. Şimdi bu jeotermal tesislerinin olduğu bölgelerde tabii içme suları, senin de demin söylediğin gibi işte arsenik gibi böyle zehirli maddeler bulunuyor. Bu köylere, işte kasabalara, yerleşim birimlerine taşıma su getiriliyor değil mi tankerlerle?
Yani tabii yeraltı suları kirlendiği için başka bölgelerden, başka yerlerden, dağlardan yani borularla yeni hat kurulmaya çalışıyor. Ya da tankerlerle hani belli bölgelerde eğer o şey yapılmamışsa su kanalı, borular, tankerlerle su getiriyorlar. Yani su havzasında insanlar susuz kalıyorlar tankerlerle.
Evet. Çok çarpıcı gerçekten.
Maalesef, evet.
Evet. Peki Özer, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için ve verdiğin bilgiler için. Sana da bütün bu çevre gazeteciliği çalışmalarında başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederim, kolay gelsin sana.
Evet, bu hafta süremiz el verdiğince jeotermal meselesini konuşmaya çalıştık. Maalesef polis ve jandarmanın şiddetine maruz kaldı bu hafta Manisa Salihli Hacı Bektaşlı mahallesindeki yurttaşlar. Umarız bu görüntüler artık son bulsun. Direniş hatlarında gelişmeler, şirketlerin kovulduğu, artık bu tarz projelerin son bulduğu bir dönem başlasın diye umutla, umut ederek bitirelim bu haftada programımızı. Evet, ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.